Ayrım 7. Hepimiz katiliz. Sömürgecilik bir sistemdir. Jean-Paul Sartre. Sayfa 60. İktidar adayı. Başlangıçta her şey iyi gidiyordu. Her zamanki gibi. Hep antimilitarist ve şovenist olan Fransa, 14 Temmuz askeri törenlerini sever fakat General Boulanger'den bu yana artık darbeci askerlerden pek hoşlanmamaktadır. General Boulanger, 1856'da Cezayir'de patlak veren Fransa karşıtı ayaklanmaların bastırılmasına ve 1871'de Paris Komünü'nün ezilmesine katılmış, 1889'da ise başarısız bir askeri diktatörlük girişiminde bulunmuştu. Radyolar Cezayir kenti meydanından yükselen haykırışları veriyordu. Valilik binası basılmış, sokaklarda insanlar yaşasın Massu diye bağırıyorlardı. Paris ise birlik içindeydi. Sendika merkezleri birlikte direnme kararı almışlardı. Pfimplin kışkırtılıyordu. Başbakan darbe yapma cesareti gösteren diktatör çırağının bilinen korkusuyla derhal hükümet oluşturma önerilerine atılmıştı. Pierre Pfimplin, 4. Cumhuriyet'in 13 Mayıs'tan 28 Mayıs 1958'e kadar görev yapmış son başbakanı. 13 Mayıs'ta radikal sağcı Cezayir Fransızları Cezayir kentinde iktidarı ele geçirdiler. General Massu bir resmi sosyal yardım komitesinin başına geçti. Fransız Cezayir ordusunun başkomutanı General Salan, hükümet erkinin Paris'te de General de Gaulle tarafından devralınmasını talep etmişti. Yayıncının notu. Komünist oyları hafife alma gücünü buluyordu kendisinde fakat sadece vicdanını rahatlatmak için. Kısaca hoş bir akşamdı, hoş bir rüzgar esiyordu, havada bütün başlangıçlarda görülen umut ve endişe karışımı bir şeyler vardı. Ancak önümüzde bir tuzak bulunuyordu. Her şeyi görememiştik. İşlevi olmayan yüce bir kişi bir ulus için tehlikelidir. Ücra bir köşeye çekilmiş olsa bile. Bu yüce kişi sustuğunda duyulan hep geçmişidir. General de Gaulle uzun süredir susuyordu fakat geçmişi hep aramızda kaldı. Massu ve Salan'la tek başımıza karşı karşıya kaldığımızda direnebilmiştik. Fakat bakanlarımız arkadan vuruldu. Generallerle görüşürlerken birdenbire ayaklarının altında ve önlerinde bir gölgenin yayıldığını gördüler. Öteki yakada Salan bağırmaya başlamıştı bile. Yaşasın de Gaulle ve bütün Cezayirliler haykırdılar. De Gaulle iktidara. Hava aniden değişmişti. Felaketlerin acımasız mantığını keşfetmiştik yine. Bu tür durumlarda ne yapılırsa yapılsın her şey düşmana yarar. Hükümet kendisini kurtarmak için kendi çöküşünü hazırlamaya koyulmuştu. De Gaulle'den kurtulmak için Salan'ın kollarına atıldı. Bakanların çoğu Cezayir'deki katliama hızla son verilmesi gerektiğine inanıyorlardı. Bunu ifade etmek de istiyorlardı. İçlerinden bazıları ilk kez ifade etmişlerdi. Fakat eğer Pfimplin görevde kalma şansı bulacaksa De Gaulle'den daha üstün olmalıydı. Böylece darbeci generallerin hoşuna gitmek için askerlik hizmetini 27 aya çıkardı, 80 milyar tutarında yeni vergiler koydu. Fakat boşuna, Cezayirliler hem siviller hem askerler Pfimplin'i istemiyorlardı. Parasını da onların istedikleri De Gaulle'dü. Hükümet kendisini koruyabilmek için bir direnme politikası saptamıştı. Bay Pfimplin'in kırık kalbi bütün mikrofonlara şöyle hıçkırıyordu. Dramatik yanılgı, trajik bir yanlış anlama. Fakat onun alçak gönüllü savaş coşkusu, haleflerinin sadece suskunluğuyla diskalifiye edilmişti bile. Hükümet Salan'ı hoşnut etmek için kendisini yıkmıştı. Önce tam zafer sağlanacak, düşman yok edilecek, ancak bundan sonra görüşmeler başlayacaktı. Salan herhangi bir karar vermemişti. Fakat başbakan Cezayir'den güven talep ederken Fransız solu kendisine onu Bido'dan neyin ayırdığını ve onu kendisinin şimdiden ilan ettiği gibi kendilerine karşı kullanabilecek sınırsız yetkilerle donatmayı hem de oy birliğiyle hangi zihin bulanıklığı içinde gerçekleştirdiğini soruyordu. Georges Bido, MRP'nin önde gelen şahsiyetlerinden Cezayir'in bağımsızlığına karşı çıkmaktaydı. Darbeleri önceleyen, tarihimizde sık sık görülen çöküş dönemlerinde gözlemcilerin dikkatini hep bir şey çekmiştir. Duygu ve düşüncelerde karışıklık. Uzaktan bakıldığında geleceğin diktatörünün taraftarıyla eski diktatörün savunucularından oluşan iki grubun var olduğu ve bunların biri ortadan Kalkasya'ya kadar birbirleriyle savaşacakları sanılmaktadır. Oysa yakından bakınca görülen son derece düş kırıcıdır. Herkes kararsızlık içinde, darbeciler de hükümet de korkuyor. Herkes hem herkesten yana hem herkese karşı. İnsanın öyle can düşmanları vardır ki daha kötü, fakat yeni bir düşmana karşı onlarla birleşeceğine köle olmayı ya da ölmeyi yeğler. Herkesin her şeyin üzerinde gördüğü bir davayı yitirmek ya da özellikle nefret ettiği bir başka şeye neden olmak yerine bilinçli olarak düşmana teslim olduğu durumlarda darbeler olağanüstü kolaylaşmaktadır. Sonuçta herkes kendi kendisini ve diğerini hareketsiz kılar ve bu felç olma durumundan en az etkilenmiş olan gelişigüzel ve korkudan titreyerek darbe yapar. Üçüncü gün ülkemizde sosyalistlerin kölelikten, ölümden ve ülkenin aşağılanmasından çok halk cephesinden nefret ettiklerini kavradım. İlk gün FO, CFTC ve CGT ortak direnme kararı almışlardı ve ulusal mecliste derhal bir feryat duyuldu. Yine geliyor, işte geldi bile. Aynı gün ölümcül bir korkuya kapılmış Mond'un bütün sütunlarında halk cephesi hayaleti zincirlerini sürüklemekteydi. Ertesi gün CFTC ve FO ortak bir uyarı yayınladılar. Eğer işçiler sükunetlerini ve soğukkanlıklarını korur ve zamansız gösterilerden uzak dururlarsa cumhuriyeti kurtarmış olacaklardı. CGT dışında bütün sendika merkezleri, PC dışında bütün siyasi partiler şöyle bağırıyorlardı: sistemin çökmesi bundan daha iyidir. Oysa ortada halk cephesinin izi bile yoktu. Söz konusu olan sadece bazı uzlaşmalar, tamamen savunmaya dönük bazı ortak kararlardı. Bu Bay Guy Mollet'in Bay Pfimlin'i bir kenara itmesine, onu konuşturmamasına, General de Gaulle'e bir aracı kanalıyla kamuoyunu biraz sakinleştirmesi lütfunda bulunması için yalvarmasına yetmişti. Guy Mollet, SFIO Başkanı, yayıncının notu. Bu herkesin işine geldi. De Gaulle'ün bir gün önce yaptığı biraz sert bir açıklama pek iyi karşılanmamıştı. Charles de Gaulle, Cumhuriyet'in kurumlarından hiç söz etmemişti. Şöyle birkaç sözcükle bu kurumlara dokunmayacağım ya da bu kurumlara zarar vermeyeceğim gibi açıklamalar yapma lütfunda bulunsaydı, aynı 1945 yılında olduğu gibi bütün Fransa kendisini alkışlayacaktı ve Bay Mollet buna karşılık Pfimlin'i istifa etmek için harekete geçirme olanağı bulabilecekti. Belki de General de Gaulle ulusal birlik hükümetinde sosyalistlere birkaç sandalye verebilirdi. Kısa bir süre sonra Bay Pfimlin kırgın bir şaşkınlık içinde komünistlerin kendisine oy vermek üstahlığında bulunduklarını keşfetti. Komünistlerin oylarını çıkarıp bir köşeye attı. Hatta attığı nutuklarda komünistlerin bireysel özgürlükleri savunma haklarını reddetti. Onlar buna layık değillerdi çünkü. Büyük cumhuriyetçi partiler içindeki bu aşırı antikomünizm, bu partilerden her birinin güçsüzlüğe ve tecride mahkum olması sonucunu doğurmuştu. Avukat İzorni'nin öfke krizleri, Petanist sağın bir zamanlar gündeme gelen barışma denemelerine rağmen Petan'ın mahkum olması nedeniyle de Gaulle'ü bağışlamayacağını kanıtlamıştı. Avukat İzorni, Vichy hükümetine karşı davada Petain'in baş savunmanı. Buna karşılık solcular arasında bazı saf kişiler şu aydınlatıcı argümanda teselli buluyorlardı: cumhuriyetin kurtarıcısı bu cumhuriyeti kendi elleriyle yıkabilir mi? Oysa yanıt çok basit: neden olmasın? Komünistler arasında ise bazılarının kararlı tavırlarında bir utangaçlık görülmekteydi. Büyük ulusal bir uzlaşma öngörüyorlar, bunun kendilerine zarar vereceğini de gizlemiyorlardı. Fakat ne Charles de Gaulle'ün Moskova'ya yaptığı ziyareti ne de Fransız-Sovyet anlaşmasını unutmuş değillerdi. Bir de şu sloganları vardı: Fransa, sadece Fransa. Belki de şöyle denmeliydi: NATO'dan çıkacağız. MRP'nin mali destekçisi Katolik Büyük Burjuvazi aynı fakat bu kez tersine çevrilmiş nedenlerden dolayı Cumhuriyet'in kurtarıcısına dargındı. Onun düzeni sağlayacağından kuşkusu yoktu ve elbette sert bir tutumun zararı olmazdı. Fakat Büyük Burjuvazi Anglo-Sakson dostluğunu korumak için Cezayir'den ve bütün sömürge imparatorluğundan vazgeçebilirdi. Peki ama de Gaulle'ün Cezayir konusunda kararı neydi? Cezayir Fransa'nın elinde mi kalmalıydı yoksa bırakılmalı mıydı? Güne ve ziyaretçilere göre değişiyordu görüşü. Yaptığı açıklamadan sonra da belirsizlik sürdü. Bazıları De Gaulle'ün Alger Fransız sözlerini kesinlikle ifade etmediğine, oysa sık sık Birleşmiş Halklar deyimini kullandığına işaret ediyorlardı. Bu sözler solcuları mazoşist bir krize itmişti. Bakan Pimpli'nin birilerini hoşnut etme işini son fellahın ölümüne kadar götürebilmek için özgürlüklerimizi gasp ettiğine göre, yitirdiğimiz özgürlükleri bunlardan barış yapmak amacıyla yararlanması için De Gaulle'e devretmek daha iyi olmaz mı? Çünkü De Gaulle ordunun aklını başına getirecek ve Cezayir'deki Avrupalılara kendi iradesini dayatabilecek tek adamdır. Geleceğin bu kahramanları, Cezayir'de yapılacak barışın bu bedelini demokratik kurumlarımızın tasfiyesiyle ödemeye hazırlardı. Müslümanların bağımsızlığını hapishanelerde kutlayacaklardı. Böylece hiç kimse yüzlerce eylemde, antifaşist komitelerde, hatta politik örgütler içinde Cumhuriyet'ten umudu şimdiden kesmiş olarak mevcut umutlarını bugün General De Gaulle'ün eline vermekten kaçınamazmış gibi rahat ve çelişkili bir düşe dalmaktan kendini alamazmış görünüyordu. Sokaktaki insanlar suskundu. Tiyatroların geliri neredeyse hiç düşmemişti. Sanki bu insanların tek ilgilendikleri sadece özel hayatlarıydı. Hiç bu kadar çok sevgili görmemiştim. Ne yapalım yani? Guy Mollet'i desteklemek için sokağa mı çıkalım? Cezayirli Guy Mollet'i, Süveyşli Guy Mollet'i, onun için Cezayir'in ayrılması riskine mi girelim? Ya da iç savaş tehlikesine? İçinizde kim aşırıların dostu Bay Max Lejeune için dayak yemeyi göze alabilir? Bay Mollet 1956 başlarında seçim mücadelesinde baskı politikasına karşı çıkmış, Cezayir Savaşı'nın barışçıl olarak sona erdirilmesini savunmuştu. 6 Şubat 1956'da başbakan olarak göreve başladıktan kısa süre sonra yeni liberal bir genel vali General Catru atamak için Cezayir'i ziyaret ederken Cezayirli Fransızların domates yağmuruna tutuldu. Bunun üzerine kendi adayından vazgeçerek 12 Mart 1956'da komünistler de dahil olmak üzere Ulusal Meclis Mollet hükümetine düzenin yeniden kurulması için özel yetkiler verdikten sonra diktatörce yetkilerle donatılmış Robert Lacoste'u genel vali olarak atadı. Bu sözler yankı bulmaktadır. İnsanlar başlarını sallıyorlar. Ulusal Meclis'te adil biri olsaydı. Fakat hayır. Eğer olsaydı duyardık. Bu bahtsızlar kaderlerine mi terk edilmeli? De Gaulle'e mi güvenelim? Ne de olsa General De Gaulle yaptığı basın toplantısında Mollet'i gülünç duruma düşürdü. Kolay bir zaferdi fakat iddiasına girerim, Bay Mollet bunu ona ödetmeyecek. Karma karışık bir öfkeyi nasıl ezbere tekrarladığını tahmin etmek için bir seçmenle uzun boylu konuşmaya gerek yok. Anarşist bir öfke, Kuallinquist bir tepki, düş kırıklığına uğramış bir sosyal demokratın tepkisi bu. Kuallinquist, İtalyan orta sınıf hareketi, L'uomo qualunque, herkes, yayıncının notu. Aynı nedenler, aynı hınç ve nefret duygusu 100 kez daha güçlü olarak 2 Aralık darbesinde de işçilerin direnişini felce uğratmıştı. Louis Napoleon Bonaparte'ın yasa yapıcı meclise karşı 1851'de yaptığı ve 3. Napolyon olarak iktidara geldiği darbe. Yayıncının notu. De Gaulle bekliyordu. Bu suskunluk dağı gücünü bizim güçsüzlüğümüzden almaktaydı. Bütün çaresizliğimizin, bütün çelişkilerimizin geometrik alanıydı o. Artık atış rampası yok fakat halk cephesi de yok. Artık Cezayir Savaşı değil bir ahlak düzeni var. Radyoda generalin bir basın toplantısı yapacağı öğrenildiğinde her şey sona ermiş gibi görünüyordu. Yumuşak, iyi niyetli, sadık olacak ve insanları kendi safına kazanacaktı. Pazartesi günü öğleden önce 12 dolaylarında yitirilmiş Cumhuriyet oyunu sergilenmekteydi. Basın konferansından sonra Cumhuriyet daha sağlam biçimde hayatta, kurumlarımız düşündüğümüzden daha sağlammış gibi görünüyor. Tehditler ise sürmekte. Belki de Cumhuriyet zora dayanamayacak. Fakat yumuşaklığa boyun eğmemesi bile mesele. Gördüğümüz gibi senaryo belliydi. Kamuoyu bir parça sakinleştirilecek ve Bay Pimpley'nin hararetle istifaya zorlanması sağlanacaktı. Kimsenin beklemediği bir biçimde tersi gündeme geldi. Generalin dostları kaşlarını çattılar. Tek tük gülen yüzler ise generale kesin karşı olanların yüzleriydi. Oysa general içtenliğinden kimsenin kuşku duymadığı son derece sakinleştirici açıklamalar yapmıştı. O ne bir komplocu ne de bir diktatör olma niyetindeydi. İktidar yetkilerini Cumhuriyet'in başkanından alacak ve alışılmamış bir uygulama da olsa kendisini ulusal meclis atayacaktı. Fakat artık General de Gaulle'ün düşündükleri ve söyledikleri sadece kendisi ve en yakın çevresi için önem taşımaktaydı. Büyük bir iyi niyetle 67 yaşında diktatörlük kurmayı düşünmediğini ısrarla söylerken önünde iki seçenek kalmıştı. Ya iktidardan vazgeçecek veya iktidarı ele geçirmek için kendisine başvurulmayacak ya da diktatör olacaktı. Çünkü belirleyici olan durumdur. Bizim tek tek davranışlarımız üzerinde değil, bu davranışlarımızın isteğimize rağmen başka insanların gözünde ve kendi gözümüzde aldıkları anlam üzerinde belirleyicidir. Öncelikle şu aksayan kurgu hakkında konuşmalıyız. Uzlaştırma. Esas soruna, General de Gaulle'ün bağımsız otoritesi neye dayanacaktır? Yan çizebilmek için Bay Soustelle şu hukuksal muzipliği düşünmüştü. Cezayir Fransızlarıyla siviller ve askerler hükümet arasında anlaşmazlık var. Charles de Gaulle bu anlaşmazlıkta aracı olma lütfunda bulunması rica edilir. Jacques Soustelle, RPF ve UNR 1955-1956 yılları arasında Cezayir Genel Valisi. Başlangıçta bu görüşmelerden yana olmasına rağmen daha sonra Cezayir Bağımsızlık Hareketi'nin kesin olarak karşısında yer aldı. Soustelle, 4. Cumhuriyet Hükümeti'ne karşı 13 Mayıs 1958'de yapılan darbeye katılmıştı. 1960 yılında de Gaulle'ün Cezayir politikasına karşı bir darbe girişiminin ardından 1962'de sürgüne gitti, 1968'de affedildi. Yayıncının notu. Fakat generalin basın toplantısında ele aldığı bu tuhaf argüman, dile getirilir getirilmez yanlış sesler vermekte, rahatsız etmektedir. Ne kadar güçsüz olursa olsun kendi memurlarının neden olduğu bir isyanı arabulucuyla çözmek isteyen bir hükümet nerede görülmüştür? General de Gaulle, General Massu ve Sala'nın komplocu olmadıklarını yutturmak istemişti bize. Hükümet diye ekliyordu, bu generalleri komplocu olarak değerlendirmiyor. Biçimsel olarak bu doğrudur fakat hükümet bundan emin değildir. Zaman kazanmaya çalışıyor olabilir. Aslında bu generallerin komplocu olup olmamaları da hiç fark etmez. Birinci durumda yani eğer generaller komplocuysa, hükümet geçici güçsüzlüğü nedeniyle uygulatamasa bile müeyyideler saptar. Böylece arabuluculuk önermek isyana ayrıcalık tanımak anlamına gelir. İkinci durumda yani generaller eğer komplocu değillerse, üstlerine zorunluluk onları hesap vermeksizin şu ya da bu önlemi almak zorunda bırakmış olsa bile itaat etmeyi sürdürürler. Ama bu durumda da arabuluculuğa gerek yoktur. Görüldüğü gibi bu inanılmaz öneri ifade edildiği andan itibaren devlete hakaret halini almış ve illegaliteye yönelmiştir. Gerçi öneri düzeltilmeye çalışılmıştı fakat hemen çatladığı görüldü. Anlaşmazlık Fransız Cezayir'ini hükümetle karşı karşıya getirmişti. Hakem ne yapar? Taraflardan birini yutmak ve onun yerine geçmek ister. Çünkü arabuluculuk etmek için General de Gaulle Bay Pimpley'nin görev ve iktidar yetkilerini devralacaktır. Fakat eğer Bay Pimpley de de Gaulle'e dönüşürse bu duruma arabuluculuk nasıl olanaklıdır? Birincisi arabulucu hem yargıç hem taraftır. Öte yandan özgür Fransa'nın başıyla Cezayir ordusu arasında çatışma olmadığından arabuluculuğa gerek yoktur. Bu utangaç açıklamalar gizlenmek istenen rezaleti iyice açığa çıkarmaktadır. General de Gaulle, Cumhuriyet'in tüm yetkilerini devralmaya hazır olduğunu açıkladığında, hükümet kurmak için onun açısından önemli tek görev olan pretöryenlik görevini çoktan elde etmişti. Avrupalı subay ve siviller, generali sömürgeciler adına ana yurt halkı üzerinde sınırsız diktatörlük uygulaması için atamışlardı. General de Gaulle elbette bunu yapmayacak, dürüstlüğü, yurtseverliği ve gururu Fransa'yı sömürgelere kurban etmesine izin vermez. De Gaulle gerçekten birlik istiyor ve bunu her iki tarafın yararı için istiyor. Fakat generalin ne istediğinin ne önemi var? Deniz ötesi subayların ne istediklerinin ne önemi var? Bunların De Gaulle'e tamamen bağlı olduklarına kuşku yok. Belki de sadece generali yardıma çağırmaları gerektiği duygusuna kapıldılar. Kendileri ve Fransa için. Ne var ki sonuç yorum gerektirmiyor. Kendi seçmiş oldukları kişiyi ulusal meclise dayattılar ya da dayatmaya çalıştılar. Ulusal meclis bunu bir iç savaş tehdidi altında ya kabul edecek ya da reddedecektir. O geçici olarak bir kenara bırakılsa da Roma lejyonlarını atayan imparator gibi her zaman orada olacaktır. En ufak krizde yarın, 8 gün ya da 1 yıl sonra yeniden gündeme gelebilir. Bu dayanılmaz şantaj sürekli adaydır. Eğer iktidarın zorla ele geçirilmesi onu görevinin başında bir imparator yapmazsa. Demokratik kuruluşların oyunu temelden bozulmaya uğramıştır. De Gaulle iktidarı ele geçirmese bile iktidar talep etmesi nedeniyle zora dayanan bu sahte haktan resmen vazgeçene kadar da bozulmuş kalacaktır. Bu durumda anayasaya uygun biçimlerin korunup korunmadığının ne önemi olabilir? Eğer Cumhuriyet'in başkanı iktidar talep eden adamı görevlendirmiyorsa ve iktidar talibi zor kullanma niyetindeyse zor kendini çıplak biçimde gösterecektir. Bay Cotty'nin Charles de Gaulle'ü görevlendirmesi ise ek bir teslimiyet olacaktır. René Coty, 1954-1959 yılları arasında görev yapan 4. Cumhuriyet'in son devlet başkanı. Generalin açıklamalarından biri özellikle karakteristiktir. Ordu devlete itaat etmek zorundadır. Fakat bunun için elbette önce bir devletin varlığı şarttır. Son derece isabetli. Ordu Bay Pfimplin size itaat edemez çünkü siz devlet değilsiniz, devlet benim. O nedenle ordu bana itaat edecektir. De Gaulle egemen bir general olduğu için ordu sadece kendisine, ülkede orduya itaat eder. Devletimizin güçsüz olduğu kesinlikle doğrudur. Ancak bu durumun suçlusu Cezayir'deki generallerden ve onları destekleyen sivillerden başka kim olabilir? Devleti her geçen gün daha affedilemez ve daha kötü tavizlerle güçten düşüren bakanlardan başka kim olabilir? Sakiyeti gizlemek, Bay Gayer sadece bir suçun sorumluluğunu büyük bir gayretle üstlenmek anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda bu, halefinizi bir askeri darbeye teslim etmek demekti. Ve eğer Charles de Gaulle bu özel yetkileri alsa, bu yetkilerle ne yapacaktır? Planları nedir? Kararı ne olacaktır? Bu sorular de Gaulle iktidarı ele geçirmediği sürece, yani belki de her zaman için yanıtsız kalacaktır. Çünkü de Gaulle kendi portresini aynı başladığı gibi bitirmektedir, susarak. Bu planları olmadığı anlamına gelmez. General bu planları sadece açıklamayacaktır. Çünkü en büyük tehlike de budur. Programının değil, kişi olarak kendisinin onaylanmasını istemektedir. Yani bugün yaptıklarının değil, müttefikler karşısında Fransa'yı temsil ettiği evvelsi gün yaptıklarının onaylanmasını istiyor. General Charles de Gaulle 1940 yılında Fransa'nın Alman ordularına teslim olmasından sonra görevli olarak bulunduğu Londra'dan Fransa'ya dönmeyi reddetmiş ve bu nedenle asker kaçağı olarak gıyabında ölüme mahkum edilmişti. Fransa'nın teslim olmasını kabul etmeyen de Gaulle, Londra'dan Orta Afrika ve Pasifik'teki Fransız sömürgelerinin Fransız birlikleriyle beraber Alman işgaline karşı Fransız direniş hareketiyle işbirliği içinde Nazi Almanya'sına karşı savaşı sürdürdü. Müttefiklerin Kuzey Afrika'ya çıkışından sonra orada üstlenmiş Fransız birlikleri de Gaulle'ün temsil ettiği France Libre'ye katıldı. De Gaulle 1943'te Comité Français de la Libération Nationale'in başkanı oldu. Fransa'nın Alman işgalinden kurtarılmasına, Fransız birliklerinin de katılması sayesinde Nazi Almanya'sının koşulsuz teslim olmasından kısa süre önce Fransa'yı muzaffer müttefik devletler arasına sokmayı başardı. 1944'ten 1946'ya kadar geçici hükümetin başkanı olan De Gaulle, 1947 yılında Rassemblement du Peuple Français'i RPF kurdu. De Gaulle'ü yeniden iktidara getirmek için başarısız bir girişimde bulunan RPF, 1953 yılında De Gaulle tarafından feshedildi. Bundan sonra De Gaulle tamamen politikadan çekildi fakat hem darbeci Cezayir Fransızları ve Cezayir'deki Fransız ordusu içinde hem de 4. Cumhuriyet'in başarısız politikacıları arasında ulusun kurtarıcısı olarak büyük bir itibara sahipti. Yayıncının notu. Onayımızı eğer bizden istenirse amaçlarını bilmemize rağmen değil, bilmediğimiz için vermiş olacağız. Bizden istenen, ona neler yapmak istediğini saygıyla sormak değil, dün yaptıklarına göre yarın yapacaklarını baştan onaylamaktır. Tarihimizi yazdığı birçok başka insanla birlikte elbette, o 5 yıl ne olursa olsun bundan sonra yapacaklarının güvencesi oluyor. Ya da daha doğru söylendiğinde biz yarınki durumdan bağımsız olarak bir zamanlar yaptığı kahramanca hareketlerin yeniden gündeme geleceğine, bilinmeyen bir biçimde bugünün gereklerine uygun düşeceğine inanıyoruz. Generalin özlemini duymamızı istedikleri geçmiş hareketlerine sürekli geri dönülüyor, artık parlaklığını yitirmiş bütün eylemleri aniden bugüne çekiliyor ve böylece kutsallaşıyor. Bizi onunla birleştirecek bu bağın, itaat, bağlılık, dinsel saygı bir adı var. Bu bağ kişiyi kişiye bağlayan anttır ya da vasallık bağıdır. Ben bu bağın insani bir değeri olduğunu reddetmiyorum. Ne var ki bu ilişki ölüm ve geçmişle yüklü olduğu için, kutsallıkla yüklendiği için, yapılanları insanlara göre değil, insanları yaptıklarına göre değerlendirmek, ortak girişim üzerinde iletişimde bulunmak, sorumluluğu paylaşmak ve bir eylemi hedefi ve sonucuna göre değerlendirmekten ibaret olan gerçekten demokratik bir ilişkinin tam zıddıdır. Basın toplantısında gazeteciler, daha sonra da radyo dinleyenleri tam da böyle duyumsamışlardı. Kendi büyüklüğü içine kapanmış bu adamın yalnızlığı, cumhuriyetçi bir devletin başkanı olmasına kesinlikle izin vermez. Ya da ki aynı şeydir, bu adamın başkanı olduğu bir devletin cumhuriyet olarak kalmasına izin vermez. Son zamanlarda felaket travmasından az çok etkilenen, Fransa'yı bir yazgı olarak değerlendirmekten acı bir keyif alan, biraz karanlık fakat canlı De Gaulle'cü bir demokrasi düşü gören herkes, kendisine neyin sunulduğunu, sunulabilecek tek şey olan yalnız ve kasvetli bir şahsiyetin sunulduğunu birdenbire anlayıverdi. Cumhuriyetçi güçlerin pazartesi akşamından bu yana aralarındaki anlaşmazlıkları unutarak, etkili bir mücadele yürütmek için bir araya gelmeleri rastlantı değil. Hükümetin her geçen saat kendisini biraz daha güçlü görmesi rastlantı değil. Metro, otobüs ve telefon grevlerinin tartışmasız başarısı rastlantı değildi. Elbette Fransa'nın güçlü bir devlete gereksinimi var. Hükümetin 12 yıldan bu yana geri çekilme ve tavizlerle yerle bir olan otoritesi yeniden kurulmalıdır. Fakat bu otoriteyi tamamen yok etmenin en iyi yolu, onu bütün kurallarını zorla dayatacak güçlü bir adama teslim etmektir. Bu güçsüz devleti, bu kötü ünlü cumhuriyeti iflasından yarı yarıya sorumlu oldukları bütün insanlarla birlikte restore etmek zorundayız. Devlete kurumsal gücünü ancak ölü şahsiyetlere ilişkin bütün düşlere rağmen, yurttaşların bütün gerçek hak ve özgürlüklerini onararak geri verebiliriz. 22 Mayıs 1958. 7. ayrımın sonu, sayfa 70.